Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 6. Ayrım. Romancılık dünyanın en ben merkezci işlerinden biridir. Tanrı zannedersin kendini kendi küçük evreninde. Yaratmak muazzam bir iptiladır. Ve her yazar yaratıcılığına müptela. Her gün bu iksirden bir doz içmezsen olmaz. Titreme nöbetlerine yakalanırsın. Elin ayağın tutmaz, gözün görmez, yüreğin çarpmaz olur eğer yazamazsan. Yazıya engel olabilecek her şeyi ve herkesi adeta düşman gibi algılamaya başlarsın. Romancılık dünyanın en heyecanlı oyunlarından biridir. Büyümeyi baştan reddeden ve bir yanıyla daima çocuk ruhlu kalanların oynayabileceği. Kendi yalanlarına evvela kendin inanmalısın ki başkalarını inandırabilesin kurgularına. Yaratıcılığa soyunmak, hikayeler kurmak, karakterler yaratıp karakterler öldürmek, olayların gidişatına yön vermek ve tüm bunları kağıt üzerinde de olsa istediğin an gene yapabileceğini bilmek faniliğini unutturur insana. Bir teselli verir hayatın uçuculuğu karşısında. Romancı, ölümsüz olabileceğine inanır içten içe. Bir sır gibi kendine saklar bu arzusunu, ölüm korkusunu. Ve her romancı az biraz narsisttir, kendine hayran. Ya yaptıklarına ya da yapabileceklerine takmıştır aklının kancasını. Çok özel biri zannedeceksin kendini ve pek matah bulacaksın yazdığın her eseri ki ilerleyebilesin gün be gün, ay be ay, sene be sene sabırla, inançla, azimle. Ama işte fazla kaptırırsan kendini bu sakıncalı fikre, sadece kendi romanının değil, bizatihi hayatın merkezi zannedebilirsin pekala kendini. Yazar taifesinin şişkin bir egoya sahip olması tesadüf değil, mesleki deformasyondur aslında. Öyle inanacaksın ki kurduğun hayallere, anlattığın hikayelere, onun dışındaki her şey ham ya da ehemmiyetsiz gelecek yazma süreci boyunca. Öyle kapılacaksın ki kelimelere ve karakterlere, gerçek dünyaya dönmek bile istemeyeceksin o zaman zarfında. Dostların aradığında, mühim işler çıktığında, eşin ya da sevgilin yemeğe çıkmak istediğinde, omuzlarına başka sorumluluklar yüklendiğinde, sen yazının yüzü suyu hürmetine hepsini bir bahaneyle atlatacak, savuşturacaksın. Yazmak dışında her şey tali gelecek. Sadece ve sadece yazıya zaman ayıracaksın. Romancı bencildir. Annelik ise bencilliğin doğal yollardan bertaraf edilmesi. Romancı içe dönüktür. Annelik ise alabildiğine dışa dönük. Romancı beyninde bir ufacık özel oda kurar kendine. Kapıya da kilit üstüne kilit vurur kimse girmesin diye. Sırlarını, arzularını orada istifler. Gözden uzak. Annelikte ise tüm kapılar açıktır ardına kadar. Gece gündüz, yaz kış. Kapı pencere açık püfür püfür. Dilediği kapıdan girer çocukların içeri, dilediklerince gezinmek üzere. Ne sığınağın vardır onlara karşı, ne gizli bölmen. Ne mahremiyetin kalır, ne bahanen. Kendine ait oda diye bir saha yoktur artık, içine çekilip yazabileceğin. Yazmak, başkalarından hikayeler çalmayı, hayattan kelimeler aşırmayı gerektirir. Almak üzerine kuruludur yazarlık. Almak ve çalmak. Parlak nesneleri aşırmadan duramayan saksanlar misali, hudutsuz semada kanatlarını aça aça malzeme arar yazar taifesi. Buldu mu kapar, buldu mu toplar, buldu mu çalar. Oysa annelik tam tersine vermek üzerine kuruludur. Karşılıksız kendiliğinden vermek, geceler seneler boyu vermek. Çocuğun düşüp dizlerini kanattığında ya da bademcikleri şişirip yorgan döşek yattığında veyahut okul piyesinde varyemez amcayı canlandırdığında oralı olmayıp Tamam canım, ama ben şimdi roman yazıyorum. İlgilenemem seninle. Pazara kadar kapalıyım. Diyemezsin. Kendinden evvel bir başkasını düşünmeyi gerektirir annelik. Bir gün değil, iki gece değil. Daima. Romancılık ise en azından roman yazdığın zaman zarfında romanı her şeyin önüne ve ötesine yerleştirmeni talep eder. 2 gün ara versen yazmaya, 3. gün kitaba dönmekte zorlanırsın. Biraz ihmal etsen roman karakterlerini, tekrar gönüllerini kazanamazsın. Küserler hemen. Disiplinle, inançla yazmayı gerektirir roman. Her gün, her hafta, her ay. Yazar isteyince değil, kitap isteyince ara verilir yazmaya ancak. Nasıl bağdaştırırsın annelik ile yazarlık arasındaki zıtlıkları bir bünyede, bir bedende, bir zihinde? Cevap vermek yerine gözlerimi kaçırıyorum çarnaçar. Dışarıya bakıyorum. Perdelerin, tüllerin ardındaki dünyaya. Yağmur çiseliyor camlara. Birden hızlanıyor zaman. O kadar hızlanıyor ki geç kalmışım hissine kapılıyorum. Bir yerlere ya da bir şeylere. Yetişmeliyim ama nereye? Kaç yaşındayım? 33. Gözlerimi kapıyorum telaşla. Kapamamla sayının oynaması bir oluyor. Benzin pompasında dönen rakamlar gibi hızla atıveriyor, artıveriyor yaşım. 34, 35, 36, 37. Daha ne kadar erteleyebilirim düşünmeyi? Duvardaki saat, sokaktaki saat, beynimdeki saat, bedenimdeki saat hepsi birden deli gibi akmaya başlıyor. Ama hepsi de farklı yönde. İşte o zaman midemin duvarlarını yumruklamaya başlıyor parmak kadınlar. Kaynıyor içimden sesler korusu. Yeter artık. Ne zaman çıkaracaksın bizi buradan? Sıkıldık. Sen çıkarmazsan biz çıkarız ha. Geliriz oraya, diyor bir tanesi. Acaba hangisi? Şşş diyorum, iki büklüm mideme eğilerek. Yavaş olun biraz. Misafirlikteyim. Ama susmuyor iç sesler. Tam tersine daha da yükseliyor patırtıları. Midemde bir gurultu. İçimde bir gürültü. Çarnaçar ayağa fırlıyorum. Tuvalet ne taraftaydı acaba? İleride solda, diyor Adalet Hanım. Bir koşu varıyorum banyoya. Kapıyorum kapıyı ardımdan. Bulabildiğim en acemi gerekçeye saklanarak, tuvaleti kendime sığınak yaparak birkaç dakika düşünme payı kazanıyorum. Adalet Hanım kendi kendime konuştuğumu sanmasın, beni duymasın diye suyu da açıyorum sonuna kadar. Tamam artık, çıkabilirsiniz, diyorum fısıldayarak. Çıt çıkmıyor. Hu hu, kime diyorum? Çıkın artık, diye bağırıyorum bu sefer. İşte o zaman isteksiz, enerjisiz bir ses yükseliyor içimden. Tam çıkıyorduk dışarı. Bir de baktık yemek vakti gelmiş. Herkes yemeğini yiyor burada. Çıkamayız şimdi bir yere. İyisi mi? Sen buraya gel, diyor iç seslerden biri. Acaba hangisi? Ve böylece iş başa düştü madem, gidip bizzat şu parmak kadınlarla konuşmaya karar veriyorum. 66. sayfada iç seslerden birini gösteren bir karikatür var. Elindeki kitapta pratik çözüm yazıyor. İç sesler. İçimin tünellerine girer girmez bir fener alıyorum elime. Buralar çok karışık. Kaç defa geldim, gene de hep kayboluyorum. İleride çatal çatal bölünüveriyor yollar. Bire değil, ikiye değil, bölünür dörde. İçimde dört ana rüzgar, dört ana unsur var. Anasır-ı erbaa, ateş, hava, toprak ve bilhassa su. Bir de dört ayrı yön var. Kuzey, güney, doğu, batı. Ne tarafa meyletsem acaba? Evvela batı kapısını deniyorum. Bab-ı garp. Kapının ardında ayaklarını uzatmış, ellerini kavuşturmuş, bir mendili şezlong yapmış oturuyor. Pratik akıl hanım. Önündeki mini minnacık tabakta üçgen şeklinde kesilmiş 2 adet kepek ekmeğinden hindi füme sandviç. Yanında da bir yüksük, bardak niyetine. İçinde her zamanki gibi diyet kola. Kilosuna dikkat eder oldum olası. 12 santim boyunda, 380 gram ağırlığında. Rahat, düz ve uyumlu kıyafetler taşıyor gene. Toprak rengi keten kumaştan, bol kesim, bol cepli bir pantolon giymiş, üstünde tiril tiril bir gömlek, bir de kolye takmış aynı tonlarda. Ayaklarında deri sandaletler, koyu sarı saçları uğraşmayı gerektirmeyecek kadar kısa kesilmiş, fön çektirmekten hoşlanmaz. Yıkayıp çıkar, kurutmaya gerek kalmadan. Önüne gelen meseleleri en kolay, en pratik yoldan halletmekte ustadır kendisi.
Pratik akıl hanım, pratik akıl hanım. Adalet Ağaoğlu'nun sorduğu soru aklımı karıştırdı. Sence ne demeli? Nasıl yapmalıyım?
Merak etme, diyor ince bir tebessümle.
Kırmızı kemik çerçeveli gözlüklerini düzeltip, ağzını peçeteyle siliyor zarif bir hareketle. Bence çocuk doğurmak o kadar da büyütülecek bir şey değil. Pekala yapabilirsin. Yazarlık ile annelik arasında hafta, gün, saat bölümü yaparsın evvela. Verimlilik açısından.
Nasıl yani diyorum kekeleyerek. Anlatayım. Günde belli saatler çocukla ilgilenip, belli saatler roman yazmak suretiyle bir düzene ve disipline kavuşabilirsin. Mesela sabahtan öğlene kadar çocukla ilgilenir, öğleden akşama kadar yazarsın. Bir kaşık mama yedirir, bir satır yazarsın. Bir adet bez değiştirir, karşılığında bir paragraf bitirirsin.
İyi de ben o paragrafı bitirirken kim bakacak çocuğa? Globalleşen dünyada her şeyin pratik bir çözümü var artık. Filipinli, Özbek, Moldovyalı bakıcılar istila etmiş güzide şehrimizi. Filipinliler İngilizce öğretirler çocuğa fazladan. Moldovyalılar çalışkan olur. Özbekler de Özbek pilavı pişirirler bonus olarak. Çekmeceyi açıp uzunca bir liste çıkarıyor. Merakla bekliyorum. Bak canım, ben senin için gerekli bakıcı, dadı, anaokulu, çocuk doktoru telefonlarını topladım. Bir de kitaplarını daha kolay yazabilmen için sekreter veya asistan gerekli olacaktır. Yetenekli bir asistan bulursan, o romanlarının arka planını oluşturan araştırma kısmını yapıp veri toplar. Hatta ikinci bir asistan tutarız. O da tasih kısmı ile ilgilenir. Sen de oturur rahatça yazarsın. Gerekirse sen teybe okursun, birileri de daktilo eder. Parmakların yorulmaz. 10 parmak daktilo bilen bir sekreterin olur. Bu takviye kuvvetler sayesinde sandığın kadar zor olmayacaktır mesele. Gayet pratik bir şekilde halledebiliriz.
69. sayfada Pratik Akıl Hanım'ın bir karikatürü var.
Delirdin mi? Ben böyle bir şey yapamam. Hem bu kadar asistanın, sekreterin, dadının parasını nasıl karşılayacağım diye soruyorum.
Yeme içme yardımcı tut kendine diye kestirip atıyor.
Anlamıyorsun, böyle roman yazılmaz. Üstelik benim eşitlik anlayışıma tamamen ters düşüyor. Öyle emrimde insan çalıştırmak, teybe okuyup yazdırmak filan.
Mantıksız, olumsuz, anlamsız diye tersliyor Pratik Akıl Hanım. Aniden kesik kesik robot dilinde konuşmaya başlayarak çatıyor kaşlarını.
Senin şu çok sevdiğin Virginia Woolf var ya, onun sadece kendine ait bir odası mı vardı sanıyorsun?
Hayır canım.
Kadının aynı zamanda kendine ait hizmetçileri, aşçısı, bahçıvanı falan vardı. Bilmez misin Virginia Woolf'un günlükleri hizmetçileri hakkında yazdığı kızgın ve kaprisli eleştirilerle doluydu. Evin hanımı rolünü bir türlü içine tam olarak sindiremez ama hizmetçisiz de yapamazdı garibim.
Sen ne zamandan beri kitap okur oldun?
Bakıyorum yazarların hayatlarını araştırıyorsun, diyorum. Pratik Akıl Hanım'ın son okuduğu edebiyat ürününün ilkokulda herkese şart koşulan Ömer Seyfettin'in kaşağısı olduğundan şüphelenmişimdir hep. Edebiyata olan ilgisi bu kadarcıktır. ama her türlü kişisel gelişim kitabını yalar yutar. Okulda ve hayatta başarının anahtarı, 10 derste kendinizi yenileyin, insanları tanıma sanatı, güzel konuşmanın sırları, başucu kitapları. Tabii bir de gazetelerin verdikleri yemek, sağlık ve güzellik eklerini takip eder. Ne varmış bunda? İşime gelen her kitabı okurum diyor. Yeter ki bir faydasını göreyim. İşlevi varsa, hayatımı pratikleştiriyorsa, niye okumayayım? Peki, ne yaptı sonra? Kim ne yaptı?
Virginia Woolf.
Ha, o mu? Doğrusunu istersen bol bol rol yaptı. Hizmetçileri varken yokmuş gibi davrandı. Orada burada kadınların özgürlüğünden bahseden demeçler verirken, kendi evinde hizmetçilerinin emeklerine bağımlıydı. Bu ne yaman çelişki? Ama akıllı, entelektüel bir kadın olduğu için bu durumu kolaylıkla içine sindiremiyordu tabii. Tek dertleri, konken partileri ve daha fazla mücevher edinmek olan burjuva hatunlardan değildi ne de olsa. Yani hep suçluluk duydu sınıfsal konumundan ötürü. Hizmetçilerine yüz yüze emirler vermeyi kendine yediremediği için ne yapardı biliyor musun? İsteklerini kağıtlara yazardı. Ne iş yapılacak, ne yemek pişirilecek, hangi kıyafet ütülenecek? Bunları tek tek kağıtlara yazıp okumalarını sağlardı. Düşünebiliyor musun? Aynı evin içinde kağıtlar aracılığıyla iletişim kuruyorlardı.
Ya diyorum derin bir nefes alarak.
Ya diyor pratik akıl hanım bilgiç. Ah çelişkiler, hiç sevmem. Halbuki ne gerek var çelişkilere değil mi ya?
Sen anlayamazsın diyorum. Senin için her şey tutarlı, anlaşılır ve pratik olmalı. Oysa benim daha bu haldeyken bile aklım hep karışık. Bir de anne olsam Allah bilir elim ayağıma dolaşır.
Düz mantığın yolundan şaşmazsan bir şeycik olmaz diyor pratik akıl hanım, kendinden son derece emin. Bunun için beyninin farklı bölmelerini programlaman gerek. Şöyle düşün. İnsan beyni mutfak çekmeceleri gibidir. Kaşık çatal takımı bir yerde, toz bezleri bir yerde, peçeteler bir yerde. Değil mi ya? Aynı modeli al, uyarla. Annelik yaparken beyninin annelik çekmecesini açarsın. Yazarlık yaparken de beynindeki yazarlık bölmesi girer devreye. Bir çekmeceyi beyaza boyarız, birini siyaha. Karıştırmazsın. Bir vazifeden diğerine geçerken öteki çekmeceyi kapatırsın. Tıkır tıkır yürür gider.
İtiraz etmek gelmiyor içimden. Belli ki hayatın pek de öyle tıkır tıkır giden bir şey olmadığını anlayamıyor pratik akıl hanım. Elinde cetveli, cebinde hesap makinesi, kafasında planlar, programlarla alışmış her şeyi ölçüp biçmeye. Benim için hazırladığı annelik de yaparım, yazarlık da listesi o kadar uzun ki rulo yapmam gerekiyor. Ben de ruloyu kolumun altına alıp hoşnutsuz, huzursuz uzaklaşıyorum oradan. Bir koşu varıyorum doğu kapısına. Beni bekliyor Babı Şark. Doğu kapısının ardında bağdaş kurmuş, boyun kırmış bir ceviz kabuğunun içinde oturuyor Can Derviş Hanım. Sermiş postunu yüreğime. Dilinde kelam, elinde kehribar tesbihi çekiyor tane tane. Önündeki tepside bir ufak kase mercimek çorbası, bir yüksük dolusu su, yanında bir dilim beyaz ekmek. Az da yetinmeyi sever. Öyledir. Başında saçlarının bir tutamını gösteren taşlı bir türban, üzerinde yerlere kadar uzanan yeşilimsi bir elbise, koyu yeşil bir hırka, ayağında haki renkli mesler. Tüm bu yeşil tonları, Can Derviş Hanım'ın kızıla çalan saçları ve yanaklarındaki turuncu çillerle kontrast halinde. Uyumlu bir kontrast. 72. sayfada Can Derviş Hanım'ın bir karikatürü var. Yemeğe başlamadan önce şükür duası ediyor. Ben de dinliyorum. Ya Rabbim, verdiğin nimetlere, kelimelere, sağlık ve afiyete şükürler olsun. Sen bütün sinelerin ne gizlediğini bilirsin. İnşallah seni çok zikredip de felah bulanlardan oluruz. Gözleri perdelilerden, yüreği mühürlülerden, geniş dünya dar gelenlerden kılma bizi. Doğru yoldan, hayırlı kullarından, ilahi aşkından ayırma yolumuzu ne olur. Elif'in yüreğini genişlet, idrakini artır. Muhabbet ki özüdür kainatın, yaratılışın, ne olur muhabbetinden mahrum bırakma. 6. ayrımın sonu, sayfa 73. Devamı 7. ayrımdadır.